Kitabın adı Kocan Kadar Konuş. Yazarı Şebnem Burcuoğlu. 15. ayrım. Düğün şarkısı çalmaya başlıyor. I Found My Love in Portofino. Ne kadar orijinal bir seçim. Portofino hangi ülkede Merve biliyor mu acaba? Bir de sanki bu karede bir şey eksik. Merve gelinliğinin içine tarlatan giymemiş. Pörsümüş lale gibi duruyor merdivenlerin başında. Nur teyzem durumu fark edip merdivenlere doğru ilerliyor. Merve ve Murat'ın önüne dikiliyor. Yahu, düğün başladı. Tüm kameralar kayıtta. Merve, Murat ve Nur teyzem merdivenlerden gerisin geriye hızla yukarı çıkıyor. Davetliler şaşkın. Müzik durdu. Efsun, bir şey mi oldu? Neden gelmiyorlar? Sinan, izninle ben bir bakayım şunlara. Geleceğim hemen. Hızlı adımlarla gelin odasına doğru ilerliyorum. Arkamdan annem, kardeşlerim ve Türesin geliyor. O ne? Üresin de ortaya çıkmış. O da bizimkileri takip ediyor. Odaya giriyorum. Merve ağlıyor. Nefes nefese soruyorum. Merve, ne oldu? Nur teyzem sinirden kıpkırmızı kesilmiş. Merve'nin yerine cevap veriyor. Gelinliğinin içine tarlatanı giymeyi unutmuş benim akıllı kızım. Tarlatan dediğin şey, ne demek olduğunu bu düğün sayesinde öğrendim. Böyle kabile kulübesi gibi. Bir yapı. İçinde 3 kişilik aile rahat yaşar. İnsan gelinliğinin içine o koca şeyi giymeyi nasıl unutur? Bana evlilik sözleşmesi yapmayı nasıl teklif edersin Murat? Sessizlik. Merve bu cümleyi haykırıp kafasındaki duvağı fırlatıyor. 183 tokayla sabitlenmiş duvağı. 183 toka diyorum. Ailemin kadınları kısmi felç geçirirken Murat, yavrum odanın bir köşesine siniyor. Nereden çıktı ki bu evlilik sözleşmesi? Evliliğin kendisi bir sözleşme değil mi zaten? Sen zaten bunu imzalıyorsan evlilik sözleşmesi konusunu da çok büyütmemek gerekir. Adamı ne diye alıyorsun, sonunda ne çıkıyor? Yatağımdaki düşman. Güllerin Savaşı diye filmler yapılmış, boşuna değil. Tabii sözleşmenin içeriğine de bağlı ama çok da büyütmemek gerek bence. Siz benim kızımın onuruyla, haysiyetiyle dalga mı geçiyorsunuz? Nur teyzem ellerini yumruk yapıp beline yaslıyor. Kapıya yakın bir noktaya doğru ilerlemeye çalışıyorum. O sırada fotoğrafçı kapıyı tıklatıp ne zaman başlıyoruz diye soruyor. Nur teyzem ateş saçan gözlerle fotoğrafçıya bakıyor. Başlamıyoruz. Başlamıyor muyuz? Ölüyordunuz bu kızı bu çocukla evlendirmek için. Şimdi ne oldu? Bir evlilik sözleşmesiyle ne değişti? Murat, niçin bizim böyle bir şeyden haberimiz yok? Murat, ya son nefesini verirken bu sorunun cevabını verecek ya da cevap veremeden ölecek. Nur teyzeciğim, evlilik sözleşmesi falan yok ortada. Bak, 10 dakika sonra evleneceksiniz, bana hala teyze diyorsun. Bir anne dediğini duyamadım şimdiye kadar. Nur teyzem, toplu sinir boşalımı gerçekleşmek üzere. Lütfen kabindeki yerlerinizi alınız. Sen benim kızıma, boşanınca malları sana kaptırmayacağım mı diyorsun yani? Siz bizim aileyi tanıyamadınız mı? Parada pulda gözümüz yok bizim. Bir de mısır patlatsak, şu an tadından yenmez. Nur teyzemin sözleri bana bile gerçekçi geldi. Tanımasam inanırım. O kadar içten konuşuyor. Hayır Nur teyzeciğim, bir dinleyin lütfen. Bak hala teyze diyor. Annem araya girip teyzemi sakinleştirmeye çalışıyor. Nurcuğum, bir dur Allah aşkına. Murat bir anlatsın neymiş olayın aslı. Tam hazırlandık, aşağı ineceğiz. Merve sordu durup dururken, evlilik sözleşmesine karşı mısın diye. Ben de karşı değilim, bazı durumlarda gerekli olabilir dedim. Bu kadar. Merve'ye böyle bir teklif yapar mıyım hiç? Merve, gözyaşları içinde hırçın bir cevap vermeye hazırlanıyor. Hey canını sevdiğimin akmayan rimeli, bulaşmayan fondöteni, düşmeyen takma kirpiği. Ama karşı da değilmişsin, çok kırdın kalbimi Murat. Prensesim benim. Bizim aramızda öyle şeylerin lafı mı olur? İstersen yeni aldığımız evi de senin üzerine yapalım. Bir dakika. Aşkım, çok tatlısın. Ve ev Merve'nin olur. Yuh! Hadi, sil gözyaşlarını Uğur böceğim. Herkes bizi bekliyor. Üzerine bir de öpücük. Karşılıklı yeminler ediliyor. Mal varlığım, mal varlığına armağan olsun. Konu böylece tatlıya bağlanıyor. Ben şoktayım. Gelin odasından çıkıp merdivenlerden iniyorum. Sinan'ın yanındaki yerimi alıyorum. Ne olmuş Efsun? Sinan'a cevap vermeden önce gerçekten sıradaki soruyu sormak istiyorum. Sen evlilik sözleşmesine karşı mısın? Nereden çıktı şimdi bu? Sordum işte. Hayır değilim. Yani evlensen, yapar mıydın evlilik sözleşmesi? Bilmiyorum, üzerine düşünmemiştim hiç. Sen bu evlilik konusunu bayağı bir düşünmüyorsun değil mi? Sen niye bu kadar düşünüyorsun? Sanki midemde yaşayan okçu beynime zınk diye bir ok fırlatıyor. Artık kan beynime sıçradı mı dersiniz, özenti arkadaşlarımız nervous breakdown mı der bilemem. Ben kocamı arıyorum yani. Hayır Efsun, onu demek istemiyorum ama iki lafından biri evlilik. Devamlı bir mesaj vermeye çalışıyorsun gibi geliyor. Rahatsız ettim yani. Rahatsız etsen şu an burada olmazdım. Ama diğer kızlar gibi lafı evirip çevirip evlilik konusuna getirmeni seninle bağdaştıramıyorum. Niçin? Ölene kadar bekar, yalnız ve çocuksuz kalacak bir imaj mı çiziyorum sana? Ayrıca ben evlilikle ilgili falan konuşmuyorum. Seni tanımak için sorular soruyorum. Sen bu şekilde algılıyorsan bir daha hiç konuşmam. Peki, belki ben öyle algıladım. Asma suratını lütfen. Biraz süt, biraz muz, üzerine de biraz Türk kızı tribini miksere koyup güzelce karıştırdıktan sonra içime hazırdır. Kalbim çok kırıldı. Neyse, geliyor bizimkiler. Dozajımı ayarlayamadım mı acaba yine? Mümkün. Nikah memuru şimdi de Murat'a Merve'yi eş olarak kabul edip etmediğini sordu. Evet, ediyorum. Murat da evet dedi. Evlendiler. Tüm tantana bunun içindi yani. Mutluluk fotoğrafları çektiriyorlar. Masa masa dolaşmaya başlıyorlar. Sinan'la hala iki çift laf konuşmadık. İçim çok huzursuz. Genç çift bizim masamıza geliyor, bizi öpüyor. Dördümüz fotoğraf çektirmek üzere yerlerimizi almaya çalışırken Merve kulağıma fısıldıyor. Murat evi benim üzerime yapacak. Gülüyorum. Ya başka ne yapacağım? Bunlarla başa çıkmak mümkün mü? Sinan tam arkamızdaymış duydu ve güldüğümü görüyor. Kafasını sallayarak Murat'ın yanına geçiyor. Çok utanıyorum. Ben o anlamda gülmemiştim ama bu kadar muhabbetin üzerine başka ne anlayacak çocuk? Annem yanıma yaklaşıyor. Dudaklarındaki gülümsemeyi bozmadan yarım kapalı ağız konuşuyor. Biraz neşeli ol, asma suratını. Git, öp akrabalarımızı. Millet ta İzmir'den geldi. Sinan'ın da içini karartmışsın belli. Düğünün geri kalanının çok keyifli geçtiğini söyleyemeyeceğim. Sinan'la yavan bir sohbet ettik. Daha çok o bana, o kim, bu kim diye sordu, ben de anlattım. Merve'nin kesesi ağzına kadar doldu. İkinci bir kese bulunamadığı için kumaş peçetelerden yararlandılar. Sahneye gelen altı katlı pastayı takiben, bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık şarkısı çalmaya başladı ve Merve eline mikrofonu alıp, ''Evet, bütün bekar kızlar buraya. Bakalım gelin buketini kim tutacak?'' diye bir anons yaptı. Sonuna geliyoruz düğünün. ''Hadi, buketi yakalamaya git.'' Anneannem tepemde, Sinan yanımda. Ne yapmalı? Sinan sanki gözleriyle gitme diyor. Yerimden kalkıyorum. ''Sinan hadi gelsene beraber gidelim. Benim buketle falan işim olmaz. Milleti seyredip güleriz.'' Bu Sinan'ın hoşuna gidiyor. Hadi gidelim. Merve sahneye çıkıp pisttekilere arkasını dönmüş. Uzunlu kısalı, irili ufaklı bütün bekar kızlar pistte. Bütün dediysem toplamda 10 kişi anca var. Yine de bekar kalanları bir arada görmek iyi geliyor insana. Şarkı başlıyor. Herkesin gözü pür dikkat gelinin elindeki bukette. Merve tam atacakmış gibi yapıyor. Kızlar heyecanlanıyor ama sonra arkasına dönüp patlatıveriyor kahkahayı. Şaraplarımızı getireyim. Hem çok oturduk. Alıp geliyorum hemen. Tamam, ben buradayım Sinan. Sinan gitti. Gözüm bukete sabitleniyor. Ya ben yakalarsam? Şuradaki kızların hepsinden daha çok hak ediyorum ben o çiçeği. Merve'nin çiçek buketini havaya atmasıyla birlikte, kendime engel olamaz bir şekilde adımlarım piste doğru pergel gibi açılıyor. Sanki bir el beni arkamdan her seferinde daha kuvvetli itekliyor piste doğru. Çiçek havada üç salto atıyor, önüme çıkan kızları tüm gücümle ittirip ben de havalanıyorum. Ayaklarım yere basmıyor şu anda ve buketi tek elimle sıkıca yakalıyorum. Ben kaptım gelin buketini, hepinizden önce evleneceğim. Bir kuş olsaydım, elimde buketimle bir süre daha havada asılı kalabilirdim. Ama sadece kuş beyinli olduğum için kendimi yüzüstü bir şekilde yerde buluyorum. Bir elimde buket, diğer elim birinin ayakkabısının üzerinde, 1.60 betondayım. Bu ayakkabıyı hatırlıyorum. Elimdeki buketi bırakmadan yerden güç alıp kafamı yukarıya kaldırıyorum. Ağaçlarda asılı olan Japon fenerlerinin önünde Ağır çekim netleşen silüetiyle Sinan'ı görüyorum. Niçin kalkmama yardım etmiyor? O an, Sinan'ın gözlerinde gördüğüm duygunun adının hayal kırıklığı olduğunu sonradan aklım başıma gelince anlayacağım. Fakat şu anda bana yönelttiği bu dik dik bakışlara bir anlam veremiyorum. Sinan bir anda arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Kafamdan sonra vücudumu da yerden kaldırıyorum. Herkesin gözü bende. Kimse benden böyle bir çıkış ya da düşüş beklemiyordu. Müzik durmuş. Merve'nin ağzı bir karış açık. Neylere üfleyen çocuk da bana baka kalmış sanki. Ben sana ney çalınmaz üflenir demedim mi diyor. Canım fiziksel olarak acıyor ama şu anda acıdan etkilenmemeyi seçebiliyorum. İlginç. Bunların hiçbiri zerre kadar umurumda değil. Eteklerimi tek elimle toplayıp Sinan'ın arkasından yürümeye başlıyorum. Bakıyorum ki onun durmaya niyeti yok. Köşkün çıkışında diyaframımdan nefes alıp Sinan'ın arkasından bağırıyorum. Sinan! Önce arkası dönük bir şekilde olduğu yere sabitleniyor. Sonra yavaşça bedenini bana çeviriyor. Yanıma gelmemekte kararlı. O zaman ben giderim yanına. Ne oldu? Ben de onu sormak istiyorum. Ne oldu Efsun? Neye ne oldu? Sana. Hiçbir şey olmadı. Elimde sımsıkı tuttuğum gelin buketine kısa bir bakış atıp tekrar bana odaklanıyor. Hiçbirimiz bu kadar yıl içinde değişmediğimizi söyleyemeyiz. Ama senin bu kadar değişeceğini asla tahmin edemezdim. Bu konuşmanın başlamasını istemiyorum. Bundan 10 dakika öncesine ışınlansak hep beraber. Bir hata yaparken insanın içini en çok acıtan şey, o esnada hata yaptığının farkında olmasıymış. Efsun, herkes o kadar aynı ki, bu yapmacık insanlardan o kadar sıkıldım ki. Seninle olmak istedim. Fark edemedin mi bunu? Lise zamanında bile sen farklıydın diğerlerinden. İçinde bir saflık vardı. Sinan'ın söyledikleri vücudumun rastgele yerlerini küçük küçük kesip kanatmaya başlıyor. İlk kesik tam ensemde, ikincisi sağ ayak bileğimde. Hala var Sinan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey kalmamış senin içinde. Neredeyse bir aydır görüşüyoruz. Her seferinde daha gergin geliyorsun yanıma. Evlilik konusunda yaptığın imalardan başka bir şey hatırlamıyorum ne konuştuğumuza dair. Benden kaynaklı mı diye düşündüm ama kendimde bir hata bulamadım. Varsa bir hatam, söyle lütfen. Buketi sıkmaktan, çiçeklerin dallarını saran tülün minik yuvarlaklarının parmaklarıma geçtiğini hissediyorum. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sen bambaşka bir kafadasın Efsun. Belli ki başka arayışların var. O her neyse, her kimse, sana bu arayışında mutluluklar diliyorum. Bu son söyledikleri çok uzaktan, boğuk bir şekilde geliyor kulağıma. O konuşurken ellerine bakıyorum. Dudaklarına, boynuna. Bir daha ona dokunamayacak mıyım? Gidiyorum ben Efsun. Dediklerinin bir kelimesi bile yalan değil. Ben, koca arayan, histerik bir kıza dönüştüm. Hem de bilerek ve isteyerek. Ağlayamıyorum. Boğazımdaki yumruk, nefes borumu tıkıyor. Sinan köşkün kapısından çıkınca sola dönüyor. En büyük korkum, onun hakkında bildiğim en son şeyin, bu kapıdan çıkınca sola dönmüş olması. Parmaklarımı gevşetiyorum. Buket elimden düşüyor. Beynim durdu. Hangi filozof etmişti şu lafı? Ey aşk, güzel ve kısasın. Biraz kül, biraz duman. O benim işte. Anlaşamayacağımızı anlarsak veda eder ayrılırız. O kadar mühim bir felaket mi? Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş, gayesiz, maksatsız günler, eskisinden daha çok ızdırap verici bir halde yeniden başlamıştı. Arada bir fark vardı. Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini, şimdi dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Son 3 gündür ruhsal durumumu nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Şok, inkar, acı, huzursuzluk, tansiyon düşmesi, kaybolmuşluk, belirsizlik, hırs, eskiye dönme umudu, çaresizlik, yorgunluk, içine doğru erimek. Her şeyi sadece bir kelimeyle anlat derseniz şöyle diyebilirim. Durdum. Benim durmamla birlikte çevremdeki her şey durdu. Zaman geçmek bilmedi değil, zaman da durdu. Beraberce duruştuk. Her şeyin farklı olabilme ihtimalini kendi ellerimle ortadan kaldırdığımı söyleyebilirim. Her şeyin farklı olabilme ihtimali ne miydi? Şimdi biz kendimizi kimselere ağaçtan düşen dut gibi bırakmıyoruz. Bir ayağımızı hep sağlamda tutuyoruz ya, karşımızdakine kalbimizi bir kazık da bundan yiyebilirim diye açmıyoruz ya. Onunla yollarımızı ayırsak bile bize koymaz. Geçmiş olsun der, hayatımıza aslanlar gibi devam ederiz ya. Bu kibrin özünde üzülmekten çok mutlu olmaktan korkmamız saklı bence. Fakat bu ayrımın çok da farkında değiliz. Annenizle, babanızla, cadı kız kardeşinizle veya çıkıntı abinizle hiddetle kavga edersiniz. Kapıları çarparsınız, bir daha yüzlerini görmek istemezsiniz. Fakat bir süre sonra onları yine aynı yoğunlukla sevmeye başladığınızı fark edersiniz. Çünkü onlara kalbinizi açmışsınızdır. Onların yanlarında olduğunuz gibi davranabilmeniz, o halinizle sevgi almanız ve sevgi vermeniz size belki de farkında olmadığınız gizli bir mutluluk vermiştir. Hepsinden önemlisi siz bu mutluluğa alışmışsınızdır. Şimdi söyleyin bana, ayrılınca üzülmemek için mi yoksa karşımızdakiyle aşırı mutlu olup eski, sözde huzurlu hayatımızı tamamen kaybedeceğimiz için mi? Herkese değil ama o birine bağlanmaktan korkuyoruz. İşte tam da bu noktada diyorum, her şeyin farklı olabilme ihtimalini ortadan kaldırdım diye. Sinan'dan önce hayatıma giren bir erkeği kıskandım mı? Herhangi birisi hayatımdan çıktığı zaman bana böyle şeyler yazdırdı mı? Hayır, çarpı üç. O zaman diyebilirim ki Sinan'a hepsinden farklı sevdim. Peki niye bu evlenme hallerine girip olmayacak bir efsun yarattım? 3 gündür sanki hamileymişim gibi karnımın orta yerinde bir ağırlık taşıyorum ve kendimi yeniden doğurmaya uğraşıyorum. Zor doğururum kendimi yeniden. O hayatıma girdiğinden beri takındığım saçma sapan hallerin gölgesinde gözden kaçırdığım şey zaten 14 yıl önce mutluluk zehrini bünyeme bir kez sokmuş olmamdı. O zamanlar Sinan'la aramızda konuşulmayan bir aşk ve görünürde bir arkadaşlık olsa da ben kendimi her şeyimle ona vermiştim bile. Sinan'ı ne kadar sevmiştim biliyor musunuz? Hiç abartmıyorum. Kolu kopsa kolumu ona verecek kadar. Hayatınızda kimi böyle sevdiniz? Bakın, kaç kişiyi demiyorum. Çünkü kolu kopsa kolunuzu vermeniz için karşınızdakinin de sizi çok mutlu etmiş, tamamlamış olması gerekiyor ki bu oldukça nadir yaşanan bir durum. Bunun adı sadece aşk değil. Aşk dediğinizde işin içine en zor zamanınızda yanınızda olmayanın peşinden sapık gibi koşmanız da giriyor. Oysa ki kol nakli durumunda hem en zor hem de en neşeli zamanınızda onun da sizin yanınızda olduğunu hatırlıyorsunuz. Postaneden mektuplar alınmaz, cevap verilmez, var zannedilen şeyler bir anda yok oluverirdi. Kim bilir, hangi yeni macera, hangi yakın ve daha makul saadet şimdi ona kollarını açmış bulunuyordu. Yok arkadaş, kürk mantolu Madonna bana bu aralar iyi gelmeyecek, belli. 3 gündür yatağımda uzanıp tavana bakıyorum. Biraz daha bakarsam tavan konuşmaya başlayacak diye tırsıyorum. Gerçi bu sabah saatler 4'ü gösterirken Sabahattin Ali ile durum değerlendirmesi yapıyorduk. Neyse, oralara hiç girmeyeyim. Yerimden doğrulup elimdeki kitabı komodinimin üzerine koyuyorum. Tabut gibi yatmaktan belim ağrımış. 3 gündür neredeyse aç dolaşıyorum diyebilirim. Bir şey yemem lazım ama bu dünyada öyle bir şey yok. Yine sesleniyor bizimkiler. Sabahtan beri efsun, efsun, ne yersin efsun, ne pişirelim efsun. Sanki siz pişirip ben de yiyince her şey değişecek, hayat bayram olacak. Kapımı bir hışımla açmamla birlikte annem, anneannem ve Tuğçe üzerime yıkılıyor. Siz benim kapımı mı dinliyorsunuz? Annem panikti ama çaktırmamaya çalışıyor. Kızım, kaç gündür odandan çıkmıyorsun, arada bir kendi kendine konuşuyorsun. Endişelenmeye başladık. Anneannem araya giriyor. Yavrum, canın ne çekiyorsa pişirelim. Günlerdir ağzına tek bir lokma koymadın. Canım ne çekiyorsa pişirecek misiniz? Evet, gerdan tatlısı pişirin o zaman. Annemin suratı bembeyaz. Ne de olsa evde et pişmesini salık verdim şu anda. Kuzu gerdanından yapılan tatlıyı mı diyorsun kızım? Sen kuzu yemezsin ki. Ben de kendi halimde yaşayıp gidiyordum ama evlenebilmek için gelin buketini havada yakalayan bir tipe dönüştüm. Gördüğünüz üzere hayatta her şey biz insanlar için. Siz pişirin o kuzuyu. Ev şöyle buram buram et koksun. O ruhu hissedeyim. O koku koltuklara falan sinsin. Ben hepsini yiyeceğim. Söz. İntikam sıcak yenen bir gerdan tatlısıdır. Aslında benim basiretimin bağlanması dışında kimsenin bir suçu yok. Onlar sadece benim ruhumdaki boşluklardan araya sızdı. Bu sızıntıya da ben geçit verdim. Onların cevabını beklemeden kapıyorum kapımı. Bugün işten izin aldım ama yarın da gitmem mümkün olmayacak gibi görünüyor. Oturup bir film mi seyretsem? Allah'ım, sığamıyorum odaya. Delirmek üzereyim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 195. Devamı 16. ayrımda.